Ayrım 14.
Gondor'un hekimlik zanaatı hala ferasetliydi. Yaralanmışları, berelenmişleri ve denizin doğusunda ölümlülere maruz kaldıkları bütün hastalıkları iyi etme konusunda hünerliydiler. Yaşlılık hariç. Bunun için hiç çareleri yoktu. Gerçekten de ömürleri artık diğer insanların ömürlerinden biraz fazla da olsa azalmıştı ve elden ayaktan kesilmeden 50 yaşı geçenlerin hikayeleri de azalmaya başlamıştı artık. Saf bir kana sahip birkaç sülale hariç. Fakat şimdi sanatları ve bilgileri aciz kalmıştı. Çünkü iyileştirilemez bir illetten hastalanmış birçok hasta vardı. Onlar buna kara gölge diyorlardı çünkü Nazgûl'den kaynaklanıyordu. Buna tutulan herkes yavaş yavaş durmadan derinleşen bir rüyaya dalıyor ve sonra sessizliğe gömülüp ölümcül bir şekilde soğumaya başlayarak ölüyordu. Bu hastalara bakanlara buçukluk ile Rohan hanımının da aynı illet var gibi gelmişti. Yine de sabah vakti ilerlerken zaman zaman konuşuyorlar, rüyalarında mırıldanıyorlardı. Onlara bakanlar belki hastalıklarına bir faydası olacak bir şey duyarız umuduyla bütün söylediklerini dinliyorlardı. Fakat kısa bir süre sonra karanlığa batmaya başladılar. Gri gölgeler yüzlerinden geçerken güneş batıya doğru dönüyordu. Yine de Faramir hafiflemeyen bir ateşle cayır cayır yanıyordu. Gandalf endişe içinde birbirine bir diğerine gidip duruyor. Hastaların başındaki nöbetçilerin bütün duydukları kendisine anlatılıyordu. Dışarıdaki büyük savaş değişen umutlarla ve garip haberlerle devam ederken böylece geçti gün. Gandalf kavuşan kızıl güneş bütün göğü doldurup pencerelerden geçen ışık hastaların kül rengi yüzlerine düşünceye kadar orada bekleyip gözlemeye devam ederek bir yere ayrılmadı. Yakınlarda duranlara bu parlak ışık içinde hastaların yüzleri sanki sağlıkları geri geliyormuşçasına hafifçe pembeleşmiş gibi geldi bir ara. Ama bu umudun oynadığı bir oyundu sadece. Sonra Ebe Ioret, o evde hizmet eden en yaşlı kadın Faramir'in zarif yüzüne bakarak ağladı. Çünkü herkes onu çok severdi. Ve şöyle dedi, eyvah ya ölürse, ah Gondor'da krallar olaydı, bir zamanlar olduğu söylendiği gibi. Çünkü eski bir tekerleme de şöyle denir, kralın elleri bir şifacının elleridir. Böylece ne zaman olursa olsun hak sahibi kralın kim olduğu anlaşılabilirmiş. Bunun üzerine yakında duran Gondalf şöyle dedi, İnsanlar uzun süre senin sözlerini hatırlayabilirler Ioret. Çünkü sözlerinde umut var. Belki de bir kral gerçekten de Gondor'a dönmüştür. Yoksa sen şehire gelen garip haberleri duymadın mı? Bütün o bağırışa çağrışa kulak veremeyecek kadar meşguldüm diye cevap verdi kadın. Bütün ümit ettiğim o katil şeytanların bu eve gelip hastaları rahatsız etmemeleri. Sonra Gandalf aceleyle ayrıldı. Daha şimdiden kül rengi akşam kırlardan emekleyip gelirken gökyüzündeki ateş sönmeye başlamış, tütmekte olan tepeler soluyordu. Güneş aşağılara indiğinde Aragorn, Eomer ve İmrahil komutanları ve silahşörleriyle şehire iyice yaklaşmışlardı. Cümle kapısına vardıklarında Aragorn şöyle dedi. Büyük bir yangının içine batan güneşe bakın. Bu birçok şeyin sonu ve düşüşü. Dünya akıntılarında değişiklik anlamına geliyor. Fakat bu şehir vekil harçların yönetiminde uzun yıllar dinlendi ve korkarım davet edilmeden buraya girersem savaş sırasında yaşanmaması gereken kuşkular ve tartışmalar çıkabilir. Galip olanın biz mi Mordor mu olduğu kesinleşmeden içeri girmeyeceğim, bir talepte de bulunmayacağım. Adamlar çadırlarımı savaş alanına kurarlar. Burada şehrin hükümdarının beni karşılamasını bekleyeceğim. Fakat Eomer şöyle dedi, kralların sancağını açtınız ve Elendil hanedanlarının nişanlarını gösterdiniz bile. Bunlara itiraz edilmesine izin mi vereceksiniz? Hayır dedi Aragorn, fakat zamanın daha ermediğini düşünüyorum. Ayrıca düşman ve onun hizmetkarlarından başka kimseyle didişmeye niyetim yok. Prens İmrahil de şöyle dedi, sözleriniz akıllıca efendim, eğer hükümdar Denethor'un bir akrabasının bu konuda fikir yürütmesine izin verecek olursanız. Denethor güçlü bir iradeye sahip, mağrur biridir ama yaşlıdır. Oğlu yaralandığından beri hareketleri de bir garipleşti. Yine de ben olsaydım kapıdaki bir dilenci gibi burada kalmazdım. Bir dilenci değil dedi Aragorn, şehirlere ve taştan evlere alışık olmayan kolcuların bir komutanı diyelim. Ve sancağını toparlamaları için emir verdi. Kuzey Krallığı'nın yıldızını saklayarak bunu Elrond'un oğullarına emanet etti. Sonra Prens İmrahil ile Rohanlı Eomer onu bıraktılar. Şehri ve insanların yaygarasını geçerek hisara tırmandılar ve vekil harcı bulmak için kule binasına geldiler. Fakat tahtı boş buldular ve kürsünün önünde yurt kralı Theoden'in naaşının katafalka konmuş olduğunu gördüler. Etrafında 12 meşale vardı. Hem Rohan hem de Gondor silahşörlerinden 12 de muhafız. Katafalkın örtüleri yeşil beyazdı ama göğsüne kadar altından büyük bir örtü örtülmüştü. Bunun üzerinde kınından çıkmış kılıcı ve ayak ucunda kalkanı duruyordu. Meşalelerin ışığı ak saçlarında, fıskiyenin püsküren sularında oynaşan güneş gibi pırıldıyordu. Ama yüzü gençliğin ulaşamayacağı bir huzurun varlığı bir yana bırakılacak olursa genç ve zarifti. Uyuyordu sanki. Kralın yanında bir süre sessizce durduktan sonra İmrahil dedi ki, ''Vekil Harç nerede? Ya Mitrandir nerede?'' Muhafızlardan biri cevapladı, ''Gondor Vekil Harcı şifa evlerinde.'' Fakat Eomer şöyle dedi, Eobin hanım kız kardeşim nerede? Çünkü onun da kralın yanında uzanıyor olması en az onun kadar saygı görmesi gerekmiyor mu? Ne yana koydular onu? Ve İmrahil şöyle dedi, ama onu buraya taşıdıklarında Eobin hanım daha yaşıyordu, bilmiyor muydunuz? Ümit öyle beklenmedik bir şekilde geldi ki Eomer'in gönlüne ve ümitle birlikte endişe ve korkusu içini kemirmeye öyle bir başladı ki daha başka bir şey söylemedi ama dönerek hızla binadan çıktı. Prens de onu izledi. Dışarı çıktıklarında akşam çökmüş, bir sürü yıldız gökyüzünü sarmıştı. Gandalf yayan olarak çıka geldi, yanında da grilere bürünmüş biri vardı. Şifa evlerinin önünde karşılaştılar. Gandalf'ı selamlayarak dediler ki, ''Vekil Harç'ı arıyoruz, onun evde olduğunu söylediler. Yaralandı mı acaba? Sonra Eowyn hanım, o nerede?'' Gandalf cevap verdi, ''Hanım içeride yatıyor, ölmedi ama ölüme çok yakın. Fakat Faramir Bey kötü bir okla yaralanmış, sizin de duymuş olduğunuz gibi. Artık Vekil Harç da o, çünkü Denethor yok artık, evi küller içinde.'' Bunun üzerine onlar Gandalf'ın anlatmış olduğu hikayeyle keder ve merak içinde kaldılar. Fakat İmrahil şöyle dedi. Öyleyse bu zafer mutluluğu eksik ve pahalıya mal olmuş bir zafer. Eğer aynı günde hem Gondor'u hem de Rohan'ı hükümdarlarından mahrum ettiyse. Eomer Rohirrim'i yönetiyor. Bu arada şehri kim yönetecek? Hala hükümdar Aragorn'u çağırmayacak mıyız? Pelerinli adam konuştu ve dedi ki. Geldi. Kapının yanındaki lambanın ışığına bir adım atınca adamın zırhlarının üzerine Lorien'in gri pelerini giymiş olan ve üstünde Galadriel'in yeşil tadından başka hiçbir nişan taşımayan Aragorn olduğunu gördüler. Geldim çünkü Gandalf gelmem için yalvardı dedi. Fakat şimdilik Arnorlu Dunedain'in komutanıyım. Faramir uyanıncaya kadar şehri Dol Amroth hükümdarı yönetecek. Fakat önümüzdeki günlerde ve düşmanıyla yapacağımız bütün işlerimizde hepimizi Gandalf'ın yönetmesini öneririm. Bu konuda hepsi hemfikir oldular. Sonra Gandalf dedi ki, gelin kapıda eğlenmeyelim, zamanımız çok sıkışık, gelin girelim. Çünkü evde yatan hastalar için tek ümit Aragorn'un gelmesindedir. Böyle söyledi Ioret, Gondor'un arif kadını. Kralın elleri bir şifacının elleridir ve böylece hak sahibi kralın kim olduğu anlaşılabilecektir. Önce Aragorn girdi, içeri diğerleri de onu izledi. Kapıda Hisar'ın özel üniforması içinde iki muhafız duruyordu. Biri uzun boyluydu fakat diğeri ancak bir oğlan çocuğu boyundaydı. Onları gördüğünde hayret ve sevinçle yüksek sesle bağırdı. ''Yol gezer, ne harika, biliyor musun o kara gemilerle gelenin sen olduğunu tahmin etmiştim. Fakat herkes korsanlar diye bağırıp duruyordu, beni dinleyen yoktu. Nasıl başardın bunu?'' Aragorn gülerek Hobbit'in elini tuttu. Gerçekten de hoş bir karşılaşma dedi. Fakat henüz seyyahların hikayelerini ayıracak zaman yok. Fakat İmrahil Eomer'e şöyle dedi. Krallarla böyle mi konuşulur? Ama belki de o tacını başka bir isimde giyecektir. Onu duyan Aragorn döndü ve dedi ki. Çok doğru. Çünkü eskinin yüce lisanında ben Elessar'ım yani elf taşı. Aynı zamanda da Envin Yatar'ım yani yenileyici. Göğsünde duran yeşil taşı kaldırdı. Fakat hanedanımın ismi Yol Gezer olacak eğer kurulabilecek olursa. Yüce lisanda bu o kadar kötü durmuyor. Telkontar olacağım ben ve bedenimin varisleri. Bu sözle birlikte eve geçtiler. Onlar hastaların tedavi edildiği odalara doğru giderken Gandalf Eowyn ile Merry Yadok'un yaptıklarını anlattı. Çünkü dedi uzun zamandır onların yanında duruyorum. İlk başlarda ölümcül karanlığa çökmeden önce rüyalarımda çok konuştular. Ayrıca bana uzaktaki şeyleri görmek de bahşedilmiştir. Aragorn önce Faramir'e gitti, sonra Eowyn hanıma ve en son olarak da Merry'e. Hastaların yüzüne bakıp da hastalıklarını görünce iç geçirdi. Burada bana bahşedilmiş olan bütün gücü ve beceriyi ortaya koymam gerekecek dedi. Keşke Elrond burada olsaydı çünkü o bizim soyumuzun en yaşlısıdır ve en büyük güce sahiptir. Onun çok üzgün ve yorgun olduğunu gören Eomer dedi ki, önce dinlenmen, en azından biraz bir şeyler yemen gerekmez mi? Fakat Aragorn şöyle cevap verdi. Hayır, çünkü bu üçü ve en çok da Faramir için zaman sona ermek üzere. Elimizden geldiğince acele etmeliyiz. Sonra Ioret'e seslendi ve dedi ki, bu evde şifalı otlar stoku var mı? Evet beyim diye cevap verdi kadın ama yeterince yok tahminimce, ihtiyacı olan herkese yetecek kadar yok. Fakat dahasını nerede bulabileceğimizi bilmediğimizden eminim. Çünkü bu korkunç günlerde ateşlerle, yangınlarla bu kadar az haber getirip götüren delikanlılarla, tıkanan yollarla her şey karman çorman oldu. Baksanıza Losarnak'tan pazara bir taşıyıcı gelmeyeli kaç sene oldu. Fakat biz evde elimizdekilerle elimizden geleni yapıyoruz. Beyefendi Hazretleri sizin de bildiğiniz gibi mutlaka. Ancak gördükten sonra varabilirim bu hükme, dedi Aragorn. Az bulunan bir şey daha var, o da konuşacak zaman. Atelas var mı? Bilmiyorum beyefendi, emin olun, diye cevap verdi kadın. En azından o isimle bilmiyorum. Gidip şifalı otlar ustasına sorayım, o bütün eski adları bilir. Kral foyası da denir, dedi Aragorn. Belki bitkiyi bu isimle tanırsınız, çünkü köylüler son günlerde bu ismi kullanıyor. Ha, o mu, dedi Ioret. Eh beyefendi hazretleri, baştan öyle söyleseydiniz size cevap verebilirdim. Hayır, ondan hiç olmadığından eminim. Tuhaf, bu bitkinin büyük bir tesiri olduğunu hiç duymamıştım. Hemşirelerle yetiştiği ormanlarda ona rast geldiğimizde sık sık şöyle derdim. Kral foyası derdim. Garip bir isim ama acaba neden böyle bir isim takılmış? Çünkü eğer ben bir kral olsaydım bahçemde çok daha parlak bitkiler yetiştirirdim. Yine de ezildiğinde hoş bir koku çıkartır, öyle değil mi? Tatlı, yerinde bir deyim olabilir mi? Tekin, belki de daha yaklaşık bir sözcük. Tekin gerçekten, dedi Aragorn. Ve şimdi hatun kişi, eğer hükümdar Faramir'i seviyorsan, dilin gibi seri koş da bana kral foyası getir. Eğer şehirde bir yaprakçık bile varsa. Eğer yoksa, dedi Gandalf, Ioret'i arkama alıp Losarnak'a sürerim atımı. Beni ormana götürür, kız kardeşlerine değil. Gölge yele de ona acele etmenin ne demek olduğunu gösterir. Ioret gittiğinde Aragorn diğer kadınlara suyu iyice ısıtmalarını söyledi. Sonra Faramir'in elini eline aldı. Diğer elini de hasta adamın alnına koydu. Alnı terden sırılsıklandı. Fakat Faramir ne kıpırdadı ne de bir harekette bulundu. Zorlukla nefes alıp veriyor gibiydi. Hemen hemen tükenmiş, dedi Aragorn Gandalf'a dönerek. Fakat bu yaradan kaynaklanmıyor. Bakın, yara iyileşiyor. Sizin zannettiğiniz gibi Nazgul'un bir okuyla vurulmuş olsaydı o gece ölürdü. Bu yara güneyli bir okla açılmış tahminim. Kim çıkarttı oku? Ok saklandı mı? Ben çıkardım oku, dedi İmrahil ve kanını durdurdum. Fakat onu alıkoymadım çünkü yapacak çok işimiz vardı. Ok hatırladığım kadarıyla aynı güneylilerin kullandıkları cinstendi. Yine de ben onun yukarıdaki gölgelerden gelmiş olduğunu zannettim. Çünkü ateşi ve hastalığı başka türlü açıklanmıyordu. Yani yara fazla derin ve önemli olmadığı için. O halde bu meseleyi nasıl açıklıyorsun? Yorgunluk, babasının durumuna duyduğu üzüntü, yara ve hepsinin üzerinde kara nefesledi Aragorn. Hala kuvvetli bir iradeye sahip. Çünkü dış surlarda savaşmaya gitmeden önce gölgenin çok altına yaklaşmıştı. O mevkiini korumaya çalışıp savaşırken yavaş yavaş karanlık üzerine çökmüş olmalı. Keşke daha önce buraya varabilseydim. Bu sırada şifalı otlar ustası geldi. Beyefendi hazretleri kral foyası istemiş, köylülerin deyimiyle, dedi. Ya da soylu dilde veya iyi kötü biraz volinarca bilenler için Atelas. Ben biliyorum, dedi Aragorn ve şu anda buna Asea Arrhenion mu dersin, kral foyası mı umurumda değil. Yeter ki sen de biraz bulunsun. Affedersiniz beyim, dedi adam, görüyorum ki siz bir irfan ustasısınız, sadece savaşta bir komutan değil. Fakat heyhat beyim, biz bu şeyi sadece çok ağır yaralıların veya hastaların bakıldığı şifa evlerinde bulundurmuyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla kötü havayı yumuşatmak ya da gelip geçici bir ağırlığı uzaklaştırmaktan başka bir tesiri yok. Tabii eğer bizim iyi yürekli Ioretimiz gibi kadınların hala anlamadan tekrarladıkları eski günlerden kalma tekerlemelere kulak asıyorsanız o başka. Tüm ışıklar sönünce, ölüm gölgesi büyüyünce, üfleyince kara nefes, gel Atelas, gel Atelas, şifa kralın ellerinden hayata döner ölen. Bu sadece korkarım eski ebelerin hafızalarında zamanla bozulmuş pek önemli olmayan ufak bir şiir. Anlamını takdir etmeniz için size bırakıyorum. Tabii eğer bir anlamı var ise. Fakat eskiler hala otun çayını baş ağrısına karşı içerler. O halde kral adına gidin de daha az irfan sahibi ama aklı daha başında olan, evinde hala biraz bu ottan bulunduran yaşlı bir adam bulun, diye bağırdı Gandalf. Aragorn Faramir'in yanına diz çökmüş, bir elini alnına koymuştu. Onu izleyenler büyük bir mücadelenin yaşanmakta olduğunu hissettiler. Çünkü Aragorn'un yüzü yorgunluktan kül gibi olmuştu. Arada sırada Faramir'in ismini sesleniyordu fakat sanki Aragorn da onlardan uzaklaşmıştı. Sesi ırak karanlık vadinin birinde kaybolmuş birine sesleniyormuş gibi her seferinde kulaklarına biraz daha belirsiz geliyordu. Sonunda Bergil koşarak içeri girdi, bir bezin içinde 6 tane yaprak taşıyordu. Kral foyası beyim, dedi, daha taze değil korkarım. En azından 2 hafta önce toplanmış. Umarım bir işe yarar beyim. Sonra Faramir'e bakarak gözyaşlarına boğuldu. Fakat Aragorn gülümsedi. İşe yarayacak, dedi. En kötüsü geçti. Kal burada, için rahatlasın. Sonra 2 yaprak alarak bunları elleri üzerine koydu ve üzerine nefes verdi. Sonra yaprakları ufaladı. Bunun üzerine hemen hemen bütün odayı bir canlılık kapladı. Sanki havanın kendisi uyanmış da kıpırdaşıyormuş, neşeyle parıldıyormuş gibi. Sonra yaprakları kendisine getirilen dumanı tüten suyla dolu kaselere koydu ve koyar koymaz bütün yürekler ferahladı. Çünkü herkesin burnuna gelen rahya, ilkbahardaki zarif dünyanın kendisinde gelip geçici bir hatıra olduğu, bir ülkedeki gölgesiz bir güneşin doğurduğu şebnemli sabahların hatırasına benziyordu. Fakat Aragorn canlanmış olarak ayağa kalktı, kaseyi Faramir'in hülyalar içindeki yüzüne doğru tutarken gözlerinin içi gülüyordu. ''Olur şey değil, kim inanırdı?'' dedi Ioret yanında duran bir kadına. ''Ot benim tahmin ettiğimden de iyi. Genç kızlığımdaki Imlot Meluin'in güllerini hatırlattı. Hiçbir kral da bundan fazlasını isteyemez.'' Aniden Faramir kıpırdadı, gözlerini açtı ve üzerine eğilmiş olan Aragorn'a baktı. Gözlerinde bir bilgi ve sevgi ışığı tutuştu ve yavaş yavaş konuştu. ''Efendim, beni siz çağırdınız, geldim. Kralımız ne buyuruyorlar?'' ''Artık gölgelerde dolanma, uyan.'' dedi Aragorn. ''Çok yorgunsun, biraz dinlen. Bir şeyler ye ve geri döndüğümde hazır ol.'' ''Olacağım efendim.'' dedi Faramir. ''Kral döndüğünde kim aylak aylak yatmak ister?'' ''O halde bir süre için hoşça kal.'' dedi Aragorn. ''Bana ihtiyacı olan diğerlerine gitmem gerek.'' Sonra Gandalf ve İmrahil ile bölmeyi terk etti. Fakat Beregond ile oğlu mutluluklarına hakim olamadan arkada kaldılar. Gandalf'ı takip eden Pippin kapıyı kapatırken Ioret'in şöyle bağırdığını duydu. ''Kral, duydunuz mu?'' dememiş miydim. ''Bir şifacının elleri'' demiştim. Ve kısa bir süre içinde kralın gerçekten de aralarına gelmiş olduğu ve savaştan sonra şifa dağıttığı haberi evden her yana yayıldı, bütün şehri dolandı. Fakat Aragorn Eowyn'in yanına giderek şöyle dedi. ''Burada keder verici bir yara ve ağır bir darbe var. Kırılmış olan kol büyük bir hünerle tedavi edilmiş ve zamanla iyileşecek. Eğer yaşayacak kadar gücü olursa. Sakatlanmış olan kalkanı tutan kolu ama asıl kötülük kılıcı tutan kolundan kaynaklanıyor. Şu anda kırık olmadığı halde hiç hayat yok gibi görünüyor. Heyhat, çünkü kendi zihin ve beden gücünün çok ötesinde bir düşmanla karşı karşıya gelmişti. Ve öyle bir düşmana karşı kılıç çekenlerin çelikten daha sert olmaları gerekir. Tabii yaşadıkları şaşkınlığın kendisi için onları mahvetmez de kılıcı çekilebilirse... Onu bu yola sokan kötü bir yazgıymış. Çünkü o çok zarif bir kız, kraliçelerin çıktığı bir hanedana mensup güzel bir hanım. Yine de onunla nasıl konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Ona ilk baktığımda mutsuzluğunu hissettim. Dimdik duran bir zambak kadar biçimli, mağrur ak bir çiçek görmüştüm sanki. Ama yine de elf zanaatçılar tarafından çelikten yapılmış gibi sert olduğunu biliyordum. Belki de özünü buza çevirmiş olan bir kırağıydı. Öyle duruyordu. Tatlı sert, yine de görünüşü çok zarifti ama kısa bir süre sonra düşecek veya ölecek şekilde yaralanmış gibi miydi desem. Onun derdi bugünden çok önce başlamıştı. Öyle değil mi Eomer? Bana sormanızı hayret ettim beyim diye cevap verdi Eomer. Çünkü ben sizi diğer bütün konularda olduğu gibi suçsuz buluyorum. Yine de kız kardeşim Eobi'nin size ilk baktığı ana kadar buz kesmiş olduğunu fark etmemiştim. Endişesi ve korkusu vardı ve bunu benimle paylaşıyordu. Solukan dilli günlerde ve kralın büyülenmiş olduğu zamanlarda krala artan bir korkuyla hizmet ediyordu. Ama bu sonucu doğuran o değildi. Dostum dedi Gandalf, senin atların vardı, silahlarla yaptığın işler ve açık kırların. Fakat bir kızın bedeniyle dünyaya gelen Eowyn en az seninkine denk bir ruha ve cesarete sahipti. Yine de babası gibi sevdiği yaşlı bir adama hizmet etmeye ve onun kötü şerefsiz bir bunaklık içine düşmesini seyretmeye mecbur kalmıştı. Ve ona kendi oynadığı rol yaşlı adamın dayandığı asadan bile daha şerefsiz geliyordu. Solukan dilin zehirini sadece Theoden'in kulakları için olduğunu mu sanıyordun? Bunak, Eorl'un oğlu, eşkıyaların pis kokular içinde içtiği, veletlerinin itlerle yerde yuvarlandığı bir yer değil de ne? Bu sözleri daha önce duymamış mıydın? Saruman, solucan dilin hocası söylemişti bunları. Gerçi evde solucan dilin bunların manalarını daha zekice terimlerle sarıp sarmaladığını hiç kuşkum yok. Beyim, eğer kız kardeşinin size olan sevgisi ve hala görevine yönelmiş bulunan iradesi dudaklarını mühürlemiş olmasaydı, bu tür sözlerin o dudaklar arasından da kaçtığını duymuş olurdunuz. Fakat Eowyn tek başınayken gece boyunca süren o acı nöbetlerde bütün yaşamı erip gidiyormuş gibi gelirken, kulübesinin duvarları vahşi şeyleri tuzağa düşürmek için kullanılan kafesler gibi üstüne üstüne gelirken, karanlıklara neler söylediğini kim bilebilir? Bunun üzerine Eomer sessizleşerek sanki birlikte geçmiş olan yaşamlarına ait günler hakkında yeniden düşünürmüş gibi kız kardeşine bakmaya başladı. Fakat Aragorn şöyle dedi. Ben senin görmüş olduğunu da gördüm Eomer. Şu dünyanın kör acıları arasında bu kadar zarif ve cesur bir hanımın karşılık veremeyeceğin aşkını görmek kadar acı ve utanç veren başka çok az keder vardır bir erkek için. Onu Denharov'da çaresizlikten deliye dönmüş bir halde bırakıp ölülerin yoluna gittiğimden beri hüzün ve acıma duygusu yakama bırakmadı. Ve o yol üzerinde hiçbir korku onun başına gelebileceklerin korkusu kadar baskın değildi. Ama yine de Eomer, sana şunu söyleyeyim ki seni benden daha büyük bir samimiyetle seviyor. Çünkü seni hem seviyor hem biliyor ama ben de sadece bir gölgeyi ve bir düşünceyi seviyor. Bir şanın ve büyük eylemlerin Rohan'daki uzaktaki ülkelerin ümidine. Belki benim onun bedenini iyileştirme, onu karanlık vadiden geri çağırma gücüm vardır. Ama uyanınca ne halde olacak? Ümitli mi, umutsuz mu, ümitsiz mi bilemem. Eğer ümitsizlik içinde uyanırsa benim veremediğim başka bir şifa bulmazsa o zaman ölür. Heyhat! Yaptıkları onu büyük şan sahibi kraliçelerin yanına kattı. Sonra Aragorn eğilerek kızın yüzüne baktı. Gerçekten de yüzü bir zambak gibi beyaz, kırağılar gibi soğuk ve yontulmuş bir taş gibi sertti. Fakat eğilerek kızı alnından öptü ve ona hafifçe seslenerek şöyle dedi. Eomund kızı Eowyn, uyan çünkü düşmanın göçüp gitti. Kız kıpırdamadı ama artık derin derin nefes almaya başlamıştı. Göğsü beyaz ketenden örtüsü altında inip kalkıyordu. Aragorn bir kez daha iki atalas yaprağını ezerek kaynar suya attı. Kızın alnını ve örtülerin üzerinde soğuk ve hissiz yatan sağ kolunu bununla yıkadı. Sonra Aragorn gerçekten Batılıların unutulmuş bazı güçlerine sahip olduğundan mı yoksa onun hanım Eowyn için söylediği sözlerin üzerlerindeki tesirinden mi bilinmez. Şifalı otun tatlı etkisi oda içine yayılırken etrafta duranlara pencereden sert bir yel esmiş ve bu yel hiç koku taşımadığı halde daha önce canlı hiçbir şey tarafından solunmamış tamamen taze, temiz ve diri bir havaymış. Yıldızlardan bir gök kubbe altında yükselen karlı dağlardan veya köpükten denizler tarafından yıkanan uzakların gümüş kıyılarından yeni oluşmuş da gelmiş gibi geldi. Uyan Eowyn, Rohan'ın hanımı dedi Aragorn bir kez daha. Kızın sağ elini eline aldığında can gelerek ısındığını fark etti. Uyan, gölge gitti ve bütün karanlık yıkanıp temizlendi. Sonra kızın elini Eomer'in eline vererek kızın yanından uzaklaştı. Seslen ona dedi ve sessizce odadan çıktı. Eowyn, Eowyn diye seslendi Eomer gözyaşları arasında. Fakat kız gözlerini açarak dedi ki, Eomer bu ne büyük mutluluk böyle. Çünkü senin öldürülmüş olduğunu söylemişlerdi. Yo, bu sadece rüyamdaki karanlık seslerdi. Ne zamandır rüya görüyorum? Çok uzun süre değil kız kardeşim dedi Eomer ama daha fazla düşünme bu konuda. Garip bir şekilde yorgunum dedi Eowyn. Biraz dinlenmem gerek. Fakat söyle bana yurdun hükümdarına ne oldu? Heyhat bana onun da bir rüya olduğunu söyleme. Çünkü öyle olmadığını biliyorum. Tıpkı önceden sezmiş olduğu gibi öldü. Öldü dedi Eomer ama bana onun için kızından da kıymetli olan Eowyn'e veda etmemi söyledi. Artık Gondor'un hisarında büyük bir gururla yatıyor. Bu keder verici dedi kız. Yine de Erol hanedanını herhangi bir çoban sülalesinden daha az bir şerefle çöküp gidecekmiş gibi göründüğü o karanlık günlerde umut etmeye bile cüret edemediğim kadar güzel. Peki ya kralın silahtarı buçukluğa ne oldu? Eomer onu atçan yurt silahşörü yap. Bunu hak ediyor.